أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين. Pek değerli, pek kıymetli dinleyenlerimiz, Kur'an Işığında Hayatımız programından hepinize muhabbetlerimizi, saygılarımızı, hürmetlerimizi arz ediyoruz. Kıymetli hocam ve kardeşim Doktor Murat Kaya Bey ile beraber bugün Kur'an ve sünnet ikliminde dinimize göre fakirlere, gariplere, kimsesizlere karşı olan vazifelerimiz, nezaket, cömertlik ve iyilik mesuliyetimiz çerçevesinde ilgili ayet-i kerimeleri müzakere etmeye çalışacağız. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Geçenki dersimizin sonunda Kehf suresi 28. ayet-i kerimeyi okumuştuk, mealini vermiştik. Tekrar kıymetli dinleyenlerimize ayetin mealini hatırlatarak hocam başlayalım müsaadeniz olursa.
İnşallah.
Yüce Rabbimiz Kehf suresi 28. ayet-i kerimede Efendimiz Aleyhisselam'a hitap ederek sabah akşam Rablerinin rızasını dileyerek ona dua ve ibadet edenlerle beraber olmaya candan sabret. Dünya hayatının çekiciliğine kapılıp da gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, nefsani arzularına uyan ve işi hep aşırılık olan kimselere itaat etme. Hocam ayet-i kerime bu şekilde. Burada iki grup insandan bahsediliyor. Bir grup fakir ama Allah'a gönülden bağlı. Cenab-ı Hakk'a inanmış. Onların Cenab-ı Hakk'ın rızasını talep ediyorlar. Ona kulluk yapıyorlar. Ve sürekli dua ve ibadet halinde. Bir grup bu insanlar hocam.
Evet.
Cenab-ı Hak Efendimiz'e yani bunlar maddi bakımından yani mali durum itibariyle ne durumda olursa olsun zengin veya fakir ki daha çok fakirler olduğu anlaşılıyor. Sebebi nüzulden de o anlaşılıyor. Efendimiz'e sürekli bunlarla beraber olmasını emrediyor ayet-i kerime. Diğer taraftan bir gruptan daha bahsediyor. O da kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız yani Cenab-ı Hak'tan gafil. Allah'ı tanımayan, Allah'ı zikretmeyen, Allah'tan gafil. Tabi Allah'tan gafil olunca bu kez nefsane arzular devreye giriyor. Nefsane arzularla uyan ve işi hep aşırılık olan.
Nefsini ilah edinmiş.
Hevasını ilah edinmiş. Bir de zaten burada Allah'ın emrine kul uymayınca, Peygamber Efendimiz'e tabi olma, sünnete uymayınca zaten o kişinin işinin düzgün olması o mümkün değil. Dolayısıyla bütün işleri de furuta diye ifade ediliyor. Aşırı olan kimseler. Burada hocam böyle iki grup insandan bahsediyor ve Cenab-ı Hak bizlerin Allah'a güzel kulluk yapanlara beraber sabretmemizi, bulunmamızı istiyor. Kıymetli hocam burada ayet-i kerimenin sebebi nüzulü ile ilgili bir rivayet var. Şöyle müşriklerin zenginleri yani Ebu Cehil gibi bu Velid bin Mughire gibi böyle Utbe gibi müşriklerin zenginleri fakirlerle birlikte oturmaya tenezzül etmiyorlardı. Kendisiyle oturup konuşmaları için peygamberimizden fakirlerin bulunmadığı özel meclisler ayırmasını istiyorlardı. Diyorlardı ki biz efendim bu garibanlarla, bu fakirlerle aynı yerde oturmaya tenezzül etmeyiz. Bizimle konuşacaksan başka bir meclis bizim için tahsis et ve o şekilde bize ne konuşacaksan orada konuş. Bu adi insanlarla, bu efendim düşük seviyeli insanlar biz bir arada bulunmayız. Onların Müslüman olmasını çok arzulayan Efendimiz Aleyhisselam da dile getirilen bu tür istekleri kabul etmeyi bir zamanlar düşünmüştü. Yani herhangi bir ayet gelmediği için bununla ilgili. Bu ayet bu ve benzeri hadisler üzerine indiği ifade ediyor hocam.
Evet hocam. Yani ne olacak? Hani olabilir fakirler bir arada mescitte ibadetle meşgulken ben de onlarla konuşabilirim. Bir mahsur yok gibi görünüyor normalde zahiren bakıldığında.
Şöyle hocam zaten Efendimiz Aleyhisselam gönül olarak, fıtrat olarak bir de nübüvvet vazifesiyle vazifelenmiş olarak normalde fakirlere ilgi gösteren, alaka gösteren, merhamet eden, onlarla oturup kalkan, onların problemlerine ilgilenen bir insan. Yani onda herhangi bir problem yok. Sadece orada yani o müşriklerin o talepleri üzerine ne olacak? Ben zaten efendim fakirlerin ne kadar bir derdi varsa ona alakadar oluyorum. Gerekeni yapıyorum. Dolayısıyla bu da olabilir. Onlar da Müslüman olmalarını istediğinden dolayı.
Evet.
Böyle bir şeyi bir anda düşünmüş olabilir. Cenab-ı Hak hayır. Yani hiçbir şekilde onların bu taleplerine kulak verme, kabul etme ve hiçbir hal ve karda fakirleri terk etme diye hocam bir emir gelmiş oluyor.
Evet hocam.
Yine hocam rivayete göre bu ayet-i kerime inince Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen kalkıp o fakir sahabilerini aramaya koyuldu. Ve onları mescidin arka taraflarında Allah'ı zikrederken buldu. Bunun üzerine şöyle buyuruyor Efendimiz. Canımı almadan önce ümmetimden bu insanlarla beraber bulunmaya sabretmemi emreden Allah'a hamdolsun. Artık hayatım da ölümüm de sizinle beraberdir. Bu şekilde şükranı olarak Cenab-ı Hakk'a da hamd ediyor. Yani böyle bir talimat geldiğinden dolayı. Yine Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh ayette alakalı şunu naklediyor. Ben bir grup fakir ve zayıf muhacirle birlikte oturuyordum. Çıplaklıklarından dolayı birbirlerine siper olmuşlardı. Yani o kadar hocam bir fakirlik var ki görünmemek için.
Tam olarak yani örtecek bir elbiseler bile yok. Kısa veya bir tek bir elbiseler var belki. Onu da peştemal gibi alt taraflarına bağlıyorlar.
Evet.
O da belki daha yeterli seviyede değil. Onun için kalan kısımlarını örtmek için birbirlerine
siper oluyorlar.
Siper oluyorlar.
Yani biraz fakirliğin de hocam derecesini evet. göstermiş oluyor.
Evet.
Yani o dönemdeki şartları aktarması itibariyle bu cümle çok dikkat çekici.
Ya hatta hocam şeyde var ya namaz esnasında önde erkekler var, arka tarafta kadınlar var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara diyor ki siz secdeden kalkarken biraz geç başınızı kaldırın. Ki yani erkeklerden böyle elbisesi yeterli olmayanların yani belki mahrem yerlere açılabilir. Onları da görmeme açısından. Böyle bir sıkıntılı dönem yani.
Evet. Ve diyor çıplaklıklarından dolayı birbirlerine siper olmuşlardı. İçlerinden birisi Kur'an-ı Kerim okuyordu. Derken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi ve ne yapıyorsunuz? Yani burada ne işle meşgulsunuz diye sordu. Biz de ya Resulallah birisi Allah'ın kitabından okuyor. Biz de onu dinliyoruz. Dedik diyor Efendimiz Aleyhisselam'a. Bunun üzerine Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetimden kendileri ile oturup kalkmam ve beraberliklerine sabretmem emredilen kimseler nasip eden Allah'a hamdolsun. Yani onların bu haline Efendimiz seviniyor.
Evet.
Yani Allah'ın kitabını okumaları, onu müzakere etmeleri, ilimle meşgul olmaları, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bir işte meşgul olmalarına Efendimiz Aleyhisselam seviniyor ve hamd ediyor. Sonra da geliyor oradaki o fakir sahabilerin yanına oturuyor Efendimiz Aleyhisselam ve onlara şöyle hitapta bulunuyor. Ey fakir muhacirler, kıyamet günü size verilecek mükemmel nurdan dolayı sevinin. Ey fakir muhacirler, kıyamet günü size verilecek mükemmel nurdan dolayı sevinin. Sizler cennete zenginlerden 50 bin sene, Ebu Davud'daki rivayete göre yarım gün yani 500 sene önce gireceksiniz buyurdu.
Yani fukarayı sabirin, sabır eden fakirler, eğer insanlar Cenab-ı Hakk'ın kendilerine takdir ettiği bu duruma sabredebilirlerse, Cenab-ı Hak da onlara büyük mükafatlar ihsan ediyor. Hocam bunu destekleyen, takviye eden bir rivayette ben nakletmek istiyorum hocam. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım beni fakir olarak yaşat, fakir olarak ruhumu kabzet, kıyamet günü de fakirler zümresiyle birlikte haşret diye dua etmişti. Hazreti Ayşe radıyallahu anha niçin ey Allah'ın Resulü diye sordu. Yani zenginlik daha rahat değil mi kendini bilmekle birlikte? Nitekim Efendimiz zaten salih bir insan için salih mal ne kadar güzeldir de buyuruyor. O da güzel ama Efendimiz fakirliği tercih ediyor. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Çünkü onlar cennete zenginlerden 40 sene önce girecekler. Ey Ayşe sakın fakirleri geri çevirme. Yarım hurmayla da olsa gönüllerini al. Ey Ayşe fakirleri sev ve onları kendine yaklaştır. Böyle yaparsan kıyamet günü Allah Teala da seni kendisine yaklaştırır. Fakirleri sev ve kendine yaklaştır. Böyle yaparsan Allah Teala da kıyamet günü seni kendisine yaklaştırır buyurdu. Diğer sizin naklettiğiniz rivayette 500 yıl yarım sene de geçiyor hocam. Bununla ilgili şöyle bir açıklama yapılıyor. 40'tan maksat hırs sahibi fakirin hırs sahibi zenginden öne geçeceği müddettir. 500'den maksat da zahit fakirin hırslı zenginden önce geleceği müddettir.
Evet, o şekilde bir
zahit fakirin hırslı zenginden önce geleceği müddettir. Aralarında fark var, yani her birisi aynı seviyede değil. Böylece hırs sahibi fakir zahit fakirin 25 derece üstünlüğüne nazaran 2 derecelik bir üstünlüğe sahiptir. Bu 40'ın 500'e nispetidir. Bu ve benzeri takdirler Resulullah Efendimizin lisanında tesadüfi olarak cereyan etmez. Bilakis idrak ettiği bir sır veya ilminin ihata ettiği bir nispet sebebiyle söylenmiştir. Rastgele söylenmiş.
Ya bunlar rastgele söylenmiş sözler değil.
Zira o hevasından konuşmaz. Bu bir buna benzer rivayette de muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta cennete muttali oldum, bana cennet gösterildi. İşte onun fakirler, ensarın fakirleri, fukarayı sabiri, İslam'ı yaşayan fakirler hemen cennete girmişlerdi. Zenginler de ikiye ayrılmıştı. Bir kısmı azaba uğratılacak olanlar, zaten cehennemlik olanlar cehenneme gönderilmiş. Diğer bir kısmı hapsedilmiş. Niçin hapsedilmiş? Yani bekletiliyor. Hesap için bekletiliyor. Yani cennete girecek ama malın hesabını vermesi gerekiyor. O hesap için diyor orada bekletiliyorlardı. Herhalde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o beklemeyi de yaşamak istemediği için vefat ederken zaten elinde hiçbir şeyi bırakmadan infak ederek vefat etmişti, hesap vermeme düşüncesiyle.
Şimdi hocam bu tabi yine fakirlere nezaket konusunda devam edeceğiz. Ama tabi belki dinleyicilerimizin aklına şöyle bir şey soru takılabilir. Yani genel olarak ayet-i kerimelere, hadis-i şeriflere, Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşadığı hayata, sahabenin o cihat, infak, ticari hayatlarına baktığımız zaman, yani böyle İslam'ın fakirliği teşvik edeceği, yani fakir olunuz, fakirliği teşvik edeceği yönde mi bir telkinleri var? Yoksa yani normalde dünya hayatı ilgili olarak Müslümanı kazanmaya teşvik eden, güçlü olmaya teşvik eden, zengin olmaya teşvik eden, zekat da olduğu gibi emirleri de var ama yani zenginlik de Allah'ın bir imtihanı, fakirlik de Allah'ın bir imtihanı. Yani dünyanın bir imtihanın bir gereği olarak hem zengin hem fakir olacak. Yani hayatın bir gereği bu. Yani bir gerçeği. Evet. Gerçeği. Dolayısıyla hayatın bir gerçeği olduğundan dolayı da işte zenginlerin fakirlere yönelik yapacağı işler, sorumluluklar, o çerçevede mi hocam meseleye bakmamız lazım? Yani İslam fakirliği mi emrediyor?
Yani İslam fakirliği veya zenginliği emretmiyor. Zaten o insanın elinde de değil. O Cenab-ı Hakk'ın bir takdiri. Cenab-ı Hak kullarına zenginliği, fakirliği kendisi takdir ediyor. İnsanlara emredilen, zengin olursanız hesabınızı kolay verebilecek şekilde hareket edin. Fakir olursanız da sabırlı, Allah'a isyan etmeden itaatkar olun. O şekilde yani yapılması gereken emredilen şeyler bunlar. Zengin olursa insan zengin olabilir ama onun hakkını verecek, infakını yapacak. Onları israf etmeyecek, hesabını veremeyeceği işler yapmayacak. Belki onları en güzel şekilde yüz akıyla hakkını hesabını verebileceği bir şekilde bu dünyadan ayrılması gerekiyor.
İslam'ın temel şartlarından bir tanesi zekat vermek. Bir diğer şartı hacca gitmek. Tamam, kelime-i şehadet, namaz ve oruç diyelim ki onlar biraz da bedeni sıhhatle alakalı diyelim ki ibadetler ama 5 tane şarttan 3 tanesi zekat ve efendim hac. Hem mali yönü de olan tabi ibadetler bunlar. Zekat tamamen mali alakalı bir ibadet ve İslam'ın temelini oluşturuyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de de yine zekatla alakalı diyelim ki talimatlar, infakla ilgili onlarca diyelim ki ayet-i kerimede talimatlar ve bütün bunlar yani Müslüman'ın helalinden yani kazanıp zengin olup yani gücü ne kadar Cenab-ı Hak ikram ederse tabi yani onun yollarına tevessül etme ederek mal sahibi olması, mülk sahibi olması, para kazanması, zengin olması ama bunu da Allah yolunda kullanması.
Evet.
Şeklinde hocam anlayabilir miyiz?
Tabii ki zaten baştan kazanırken de maksat yani kazanırken de Allah için harcama niyetiyle kazanmak gerekiyor. Bu dünya zaten ahireti kazanma yeri olduğuna göre buradaki bütün malzemeyi ahiret için kullanmak gerekiyor. Mal da onlardan birisi. Yani ben bu malı kazanıp ahiret için kullanayım niyetiyle zaten kazanmak gerekiyor. İlim de aynı şekilde. Ben bu ilmi elde edeyim, ahiret için kullanayım demek lazım. Yoksa bu ilmi elde edeyim, insanlarla mücadele edeyim, hepsine galip geleyim, ne kadar bilgili insan desinler diye dedim. Zaten o ilk hesaba çekilip cehenneme atılacak insanlardan birisi olmuş oluyor, Allah korusun. Eldeki bütün malzeme neyse, insan ne malzemesi varsa onu zaten hep ahireti kazanmak için kullanmak niyetinde olması gerekiyor.
Bir de hocam yine Cenab-ı Hak örnek veriyor. Yani peygamberlerin hayatlarının kıssaları bizim için güzel örnekler. Peygamber kıssaları. Tabi orada peygamberlerin içerisinde fakir olanlar var, zengin olanlar var. Cenab-ı Hak onların hasta olanlar var, değişik şekillerde imtihana tabi tutulanları var. Şimdi bunların içerisinde Cenab-ı Hak bir Davud Aleyhisselam'ı örnek veriyor. Bir Süleyman Aleyhisselam'ı misal veriyor. Zülkarneyn Aleyhisselam'ı misal veriyor. Onların dünya saltanatları ve diğer efendim yaptıkları hizmetler, orduları, cihatları her taraftan da hocam örnekler veriliyor. Dolayısıyla burada yani Müslümanın da ufkunun açık olması, yani böyle köşesine çekilmiş, kendi halinde böyle hayattan uzaklaşmış, kopmuş bir Müslüman şeyi de çok fazla terbiye edilmiyor hocam. Yani daha çok hayattan kendini, dünyadan da kendini mesul tutan, ama bunu hep Allah için. Demin de buyurduğunuz gibi yani Allah için, Allah'ın rızasını kazanmak üzere yani dünya imkanlarında efendim peşinde olan, ama bunları hep Allah'ın dininin öğrenilmesi, yaşatılması, Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı şekilde bir hayatın tanzim edilmesi yönünde böyle bir teşvikte görüyoruz ayet-i kerimelerde.
Evet, zaten Peygamber Efendimiz de hakikaten son zamanlarda, hayatın başında da gerçi, varlığı Hazreti Hatice validemizle evlendiğinde varlık sahibi olmuş oluyordu. Onu bütün İslam için harcadı. Hayatın sonuna doğru da varlığı arttı, geliri çok arttı ama hiçbirisi kendisinde durmadı. Yani geleni mutlaka hemen yerine ulaştırıyordu. Vefatı esnasında zaten elinde kalmış bir 6-7 dinar veya dirhem, onları da taksim etmesini Hazreti Ayşe validemize emir buyurdular. Onu da taksim edip yani elinde bir şey olmadığı halde gittiler ama yani geliri yoktu değil. Yani. Değil mi? Geliri, evet. Çoktu ama çoktu, evet. Elinde tutmuyordu.
Tabi hocam şimdi ganimetlerin 1/5'ini yine bak. Yani Allah ve Resulullah'a aittir. Yani onun en azından tasarrufu harcanması Resul Efendimiz Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak o selahiyeti veriyor, o hakkı veriyor. Ama Efendimiz Aleyhisselam bunu diyeyim şahsi yani yemesi, içmesi, barınması için kullanmıyor. Onu ümmetin hayrına, evet, ihtiyaçları efendim sarf ediyor.
İslam'ı tebliğ etmek için, İslam'ı güçlendirmek için, İslam uğruna Müslüman olan fakirlerin desteklenmesi için.
Yine hocam Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifleri işte el-yedül uliyya hayrun minel yedi süfle,
evet,
el-mu'minul kaviyyü hayrun minel mu'minul zayifi gibi hadis-i şeriflerde, yani veren el alan elden üstündür.
Evet.
Ve kuvvetli mümin hem ibadeti, ahlakı, maneviyatı hem de yani İslam toplumuna yardım edebilme açısından kuvvetli mümin zayıf müminden daha hayırlıdır gibi. Burada yani herkes gücünü kullanacak ama hayatın bir imtihanı gereği olarak diyelim ki zengin olacak, fakir olacak. O zaman imkan olanlar fakirlere karşı da bu bahsettiğimiz ayet-i kerimeler ve hadisler çerçevesinde de o edebi, nezaketi göstererek onların yardımına koşacak. Hocam böyle söyleyebilir miyiz?
Öyle, yani zaten hayatta her türlü insan olacak. Hayattaki insanlar tek tip değil, aynı seviyede değil. Onların her birisi için örnekler var. Peygamberlerden, Peygamber Efendimiz'in hayatından, ashab-ı kiramdan, büyüklerden. Her birisi için misaller var. Bu da zaten zenginlik, fakirlik de zaten bir ilahi takdir. O zaman insan düşünmesi gerekiyor. Ben onun yerinde olabilirdim, o benim yerimde olabilirdi. Madem benim imkanlarım iyi ise bunun şükrünü eda edeyim şeklinde bir düşünceyle hareket etmesi gerekiyor. Yani kendisini yerine, onun yerine koyarak, empati yaparak devamlı hareket etmesi gerekiyor. Hadis-i şerif zaten bunu en güzel şekilde ifade ediyor. Kendisine nasıl yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma.
Evet.
Sen onun yerinde olsaydın, sana böyle davransalardı nasıl olurdun? Onu düşünerek hareket etmek gerekiyor.
Doğru. Tabii Kur'an-ı Kerim'de de hocam, yani fakir, yetim, yoksul, miskin, yani o toplumun ezilmiş kesimleri tabii o çokça dile getiriliyor. Ve bunların hep varlığını sürdüreceği de anlaşılıyor. Yani hayatın bir gerçeği olarak ve onlara karşı da hem fert olarak hem de toplum olarak yapılacak şeylerin yapılması isteniyor. Hocam deminki okuduğumuz bu Kehf suresi 28. ayet-i kerimeye aynı konuyu ele alan ve ona paralel yine fakirlerle ilgili hususu dile getiren En'am suresi 52. ayet-i kerime var. Orada da yine Yüce Rabbimiz Peygamberimiz Aleyhisselam'a ilk olarak ona hitap ederek ve onun şahsında bütün Müslümanlara hepimize hitap ederek şöyle buyuruyor. Sabah ve akşam sadece Rablerinin rızasını dileyerek ona dua ve ibadet edenleri sakın yanından kovma. Burada yani o fakirlerin halini anlatırken o sabah akşam sürekli Cenab-ı Hakk'a ibadet ve zikir halinde olmalarını hep vurguluyor hocam.
Evet. Zirve yani fakirlerin zirve halini, en güzel halini.
En güzel halini veriyor. Yani hem sabırları var, hem Cenab-ı Hak'tan da efendim razı oluyorlar. Yani Cenab-ı Hak'tan razılar, hallerinden şikayetçi değiller. Ve Cenab-ı Hakk'a sürekli de efendim dua ve niyaz halindeler. Onları yanından kovma. Ve la tatrut. Çünkü ne sen onların hesabından sorumlusun, ne de onlar senin hesabından. Şu halde onları kovma ki zalimlerden olmayasın. Eğer diyor onları efendim yanına uzaklaştırırsan, kovarsan o zaman zalimlerden yani büyük bir hata ve yanlış yapmış kimselerden olursun hocam.
Buyurun ayet-i kerimede. Müşrikler herhalde bunlar uzaklaşsın biz geldiğimiz zaman. Böyle bir aşağılayıcı bir tavır içerisindeler. Yani onlar geldiğinde fakirlerin efendimizin yani siz bir kalkın demesini istiyorlardı herhalde. Cenab-ı Hak da sakın onları kaldırma diyor. Yani bunun belki zahiren büyük bir şey gibi görünmüyor ama manası büyük. Yani fakirlere karşı takınılacak tavırın manası büyük olduğu için Cenab-ı Hak da bunu baştan daha yasaklamış oluyor. Böyle bir tavır içerisinde bulunmamasını Efendimiz'e bildiriyor, emrediyor.
Evet. Şimdi hocam Peygamber Efendimiz'in hayatından ve sahabe-i kiramın Allah dostlarının hayatlarından güzel misalleri nakledebilirsek bu ayet-i kerimeler çerçevesinde sanıyorum ki hem ayetin mesajı daha iyi anlaşılabilecek ve bizim de ne yapacağımız daha netleşecek diye evet. Hocam diye düşünüyorum. Mesela bu ayet-i kerimeleri çok iyi anlayan ve hazmeden ve bu çerçevede güzel numuneler ortaya koyan sahabelerden bir tanesi Hazreti Ömer Efendimiz. Onunla ilgili hocam bir hadise var burada. Hazreti Ömer Efendimiz bir grup insanla yolda yürürken gayet ihtiyarlamış olan Havle radıyallahu anh'a rastlıyor bu. Havle binti Salebe.
Evet hocam.
Bu Mücadele Suresinin ilk ayetlerinin o zahari ayet-i kerimelerin hakkında inmiş olduğu annemiz diyelim. Mübarek sahabiye hatun. Havle Hazreti Ömer radıyallahu anh'a diyor ki ya Ömer durur musun diyor. İşaret ediyor veya söylüyor. Durmasını söylüyor. O da duruyor. Ve kadının yanına yaklaşıyor. O yaşlı annemizin başını Havle'ye doğru eğip onu dikkatlice dinlemeye başlıyor. Çünkü yaşlı bir şeyler söylemek istiyor. Talebine getirmeye çalışıyor. Böyle başını eğip kulağını ağzını dayayıp dinlemeye başlıyor. Hazreti Havle'nin derdini dinleyip arzusunu yerine getirdikten sonra geri dönüyor. Orada bulunanlardan birisi diyor ki ey müminlerin emiri. Bu tabi Hazreti Ömer Efendimizin halife olduğu döneme ait bir hadise. Ey müminlerin emiri, Kureyş büyüklerini şu ihtiyar kadın için mi beklettin? Deyince Hazreti Ömer öfkeleniyor. Diyor ki yazıklar olsun sana. O kadının kim olduğunu biliyor musun? Hayır diyorlar. O kadın Allah'ın 7 kat gökler ötesinde dinlediği Havle binti Salebe'dir.
Şikayetini duydu, şikayetine cevap verdi.
Evet. Allah'a yemin ederim ki eğer akşama kadar yakamı bırakmasaydı işi görmedikçe yanından ayrılmazdım. Yani ayetteki işte sabret, ayrılma, kovma gibi talimatlar ne güzel orada Hazreti Ömer Efendimiz de netleşmiş oluyor. Beni diyor akşama kadar bırakmasaydı denansan yine ayrılmazdım diyor. Ve fakirlere, yoksullara, gariplere karşı yüce dinimizin onlara şefkatle, merhametle kol kanat germeyi, fakirliği Cenab-ı Hakk'ın bir imtihanı, hayatın bir gerçeği ve gereği olarak telakki edip fukarayı sabirinden olmak ama imkanlarımız varsa da ağniye-i şakirin, şükreden zenginlerden olmak ve cömertlik ve merhametimizin tezahür alanları olarak da fakirleri görmek. Mevlana Hazretleri diyor ki merhametin diyor tecelli ve tezahür yeri diyor muhtaç gönüllerdir. Yani orada oraya yansır. Yoksa merhamet, şefkat, insanın iç dünyasında kapalı kalan bir şey değil. Mutlaka onun bir göstergesi olması lazım, tezahür olması lazım. O da muhtaç olan insanlardır, kesimlerdir. Efendimiz Aleyhisselam'ın tabii ki o fakirleri çok seven bir peygamber, kendi fakrıyla övünen ve fakrinden dolayı Cenab-ı Hakk'a hamd eden, hatta fakirliği el-fakru fakri, yani sadece Allah'a muhtaç olma ve dünya nimetlerinden gönül itibariyle, gönül olarak züht sahibi olma, yani ona ihtiyacı asgari seviye indirme halini bir övünç, bir fakir vesilesi olarak Efendimiz Aleyhisselam sayıyor. Ve gerçekten de hemen nübüvvet öncesi hayatı da hep fakir, fukara, garip gruba ile beraber onların hizmetine geçen bir faziletli insan, peygamber olduktan sonra da bu noktada kâbına ulaşılmaz bir cömertlik, şefkat, merhametini görüyoruz Efendimiz Aleyhisselam'ın. Kıymetli hocam, şöyle bize Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın o fakirlere olan şefkatinden, merhametinden, nezaketinden şöyle güzel misaller varsa kıymetli dinlerimize paylaşabilir miyiz?
İnşallah hocam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir elbise dükkanına varıp sahibinden 4 dirhebe bir gömlek satın almıştı. Gömleği giyerek dışarı çıktı. O esnada ensardan bir zat ile karşılaştı. Bir fakirle. O kişi, "Ya Resulallah, bana bir gömlek giydir. Allah sana cennet elbiseleri giydirsin," dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, artık biliyoruz insanlar, yani peygamberimiz bütün insanların mevasıyım diyor ya, ben onların mevlasıyım. Yani ihtiyacı olan bana gelsin, ben onlara sığınayım.
Yardımcısıyım.
Barınayım.
Barınayım.
Şeklinde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen gömleği çıkarıp o sahabeye giydirdi.
Bir de hocam, tabi o sahabe de ne kadar bir güzel dua ediyor.
Evet.
Yani böyle bir dua ile beraber talep edince de dua olmasa Efendimiz zaten verirdi ona. Evet. Ama bir de böyle dua olunca daha fazla tabi
geçir gitmiş oluyor. Diyor. Dükkana geri dönerek 4 dirheme bir gömlek daha aldı. Yanında 2 dirhem kalmıştı. Demek ki Efendimiz 10 dirhemle çıkmıştı. Birden yolda ağlamakta olan bir cariye gördü. Cariye bir ailenin yanında hizmet eden, o zaman için köle olanlar ama bugün de evlerde hizmet eden hizmetçiler düşünülebilir bunun yerinde. Gördü ve "Niçin ağlıyorsun?" diye sordu. Cariye, "Ya Resulallah, yanlarında çalıştığım aile bana 2 dirhem verip un almaya göndermişti. Parayı kaybettim," dedi. Korkuyor şimdi, "Parayı kaybettim. Yanlarına nasıl döneceğim? Kızarlar, döverler, bağırırlar. Zaten değer vermiyorlarsa eğer." Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kalan 2 dirhemi de ona verdi. Yanındaki 2 dirhemi. Dönüp giderken kızcağızın hala ağlamakta olduğunu gördü. Yanına çağırıp, "Niçin ağlıyorsun? Dirhemleri aldın," buyurdu. Kızcağız, "Geciktiğim için beni döverler diye korkuyorum." Yani insan artık bir hakir görmeye başladı mı her şey için kızıyor. Geç kaldın, yan baktın, kaybettin, eksik yaptın diye. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onunla birlikte hizmet ettiği ailenin evine kadar gitti. Ve dışarıdan selam verdi. Evdekiler Efendimizin sesini duyunca birden tanıyorlar ve heyecanlanıyorlar, seviniyorlar. Ancak cevap da vermiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci kez selam verdi. Yine karşılık vermediler. Üçüncü selamında "Aleyküm selam" diyerek büyük bir sevinçle dışarı çıktılar. Fahri Kainat Efendimiz, "İlk selamı duymadınız mı?" buyurdu. "Evet, duyduk ya Resulallah. Ancak bize çokça selam verip bizi bereketlendirmenizi arzu ettik." Yani "Esselamu aleyküm, Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun ve rahmetullahi, rahmeti üzerinize olsun ve bereketi üzerinize olsun."
Peygamber selamı.
Bir de peygamberimizin makbul bir duası. Yani bu manası çok büyük ve geniş bir şey. Sadece selam bile olsa, bugün bizim verdiğimiz "Esselamu aleyküm" bile olsa, onun bile manası çok büyük. Selam, Allah'ın isimlerinden, Esma-i Hüsna'sından birisi. Bir insana dua etmiş oluyorsun. "Esselamu aleyküm" deyince Allah'ın selamı,
çok büyük dua.
Rahmeti, bereketi, selameti. Yani selamet içerisinde ol, hiçbir sıkıntı görme, huzur içerisinde ol şeklinde büyük bir duada bulunmuş oluyoruz farkında olsak.
Evet. Yani Cenab-ı Hakk'ın peygamberimize selamı da böyle.
Evet.
Yani "Esselamu tahiyyattaki esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu."
Evet.
Yani oradaki selamı Efendimiz Aleyhisselam'a veren Yüce Rabbimiz veya melekler.
Evet.
Demek ki en büyük dua, bir insanın diğerine yapabileceği en büyük dua Allah'ın selam, rahmet, bereketini ona dilemek.
Evet.
Yani gönülden arzu etmek. İmkanı varsa fiili olarak da aslında onun ona ulaşmasına katkıda bulunmak.
Evet.
Oradaki Efendimizin verdiği cevapta Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. O kadar büyük bir rahmet var ki orada Efendimiz Aleyhisselam hem kendine hem bütün salih insanlara, ümmete o rahmetin bereketin ulaşmasını şey yapıyor. Dolayısıyla bizim vermiş olduğumuz selamlar da bunun muhtevası çok derin tabi. Yani onu düşünerek biz Esselamu Aleyküm der ya da selamlaşırsak tabi daha feyizli bereketli olur hocam.
Evet, yani bazı insanlar da inançsız insanlar maalesef bakıyorsun selamdan rahatsız oluyorlar. İnanmadığı için böyle bir şey herhalde. Yani öyle bir selamdan rahatsızlık duyuyor. Oysa ki selam inanan inanmayan herkese bir faydası var. Aslında hatta inanmayanlara da selam da verilmiyor aslında yani. Esselamu aleyhine tebal hüda.
Demek gerekiyor hocam.
Hidayete tabi olanlara selam olsun diye. Selam aslında.
Demek hocam burada evet. O hadise ilgili olarak yani oradaki ev sahibi Efendimiz Aleyhisselam'ın daha çok selamını almak için evet. Şey yapmıyorlar. Yani
bekliyorlar.
Bekliyorlar.
Sonra çıkıyorlar sevinçle. Duyduk ya Resulallah sizin selamınızı ama daha çok bize dua etmenizi arzu ettik diyorlar. Sonra da sizi buraya kadar getiren nedir? Annelerimiz, babalarımız sana feda olsun diyorlar. Hayırdır ya Resulallah biz buraya kadar niye zahmet ettiniz? Yani biz gelirdik veyahut da bir sebebim var, bir eksiğimiz, kusurumuz mu var şeklinde sebebini soruyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kızcağız sizin kendisini dövmenizden korktu buyurdu.
Allah Allah.
Cariyenin sahibi hemen madem siz onunla birlikte buraya kadar teşrif ettiniz o artık Allah için hürdür dedi. Madem sizi buraya getiren cariyedir o sebep oldu onun için geldiniz. O zaman onu diyor Allah için hür bırakıyorum, serbest bırakıyorum, hürriyetini bahşediyorum buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları hayırla ve cennetle müjdeledi. O da çok sevindi. Madem diyor benim ümmetimden birisini hürriyetine kavuşturdunuz. Onun için çok memnun oluyor, seviniyor. Allah da size diyor cennetini nasip eylesin diye dua ediyor. Sonra da şöyle buyurdu. Allah Teala 10 dirheme ne kadar da bereket lütfetti. Onunla nebisine ve ensardan bir zata birer gömlek giydirdi ve bir köleyi de azat eyledi. Allah'a hamdolsun. Bütün bunları kudretiyle bizlere lütfeden odur şeklinde Peygamber Efendimiz Allah'a hamd ediyor. Burada hakikaten hocam işte Allah'ın verdiği malı kullanabilmek.
Hocam kaç yönden ibret bu hadise?
İbret var yani. Bir de o
birincisi
var.
Hocam yani Resul Efendimiz Aleyhisselam yani zirve şahsiyet, insanların en üstünü, peygamberin en faziletlisi ve orada alakadar olduğu insan yani bir cariye. O da Allah'ın bir kulu.
Evet.
Fakat o toplumda yani insan gözüyle bakılmayan, değer verilmeyen
evet.
seviyede bir insan ama yani
hayvan kadar belki değer verilmeyen sadece
Efendimiz Aleyhisselam evet. ne kadar oluyor. Yani ağlamasını durduruyor, parasını veriyor, korkusunu dikkate alarak onunla beraber ta eve kadar gidiyor. Orada onun yani bir problemi çözmek için hocam. Yani bir insanın, bir kulun kalbini ferahlandırmak, gönlünü açmak, sıkıntısını gidermek için ne kadar büyük bir özveri gösteriyor ve alakadar oluyor. Neticede o problemi çözmeden bırakmıyor hocam.
Evet.
Yani belki onu bir başka birisine havale edebilirdi. Orada geçen birisine ya şu kızcağızın bir derdi var onunla alakalı olun diyebilirdi. Veya ya ne yapalım çocuktur efendim ağlar diyebilirdi. Ya bir iki tane de efendim tokatlıysa bir şey olmaz diyebilirdi. Yani birçok hocam alternatif var burada. Yani orada Efendimizin tercih ettiği ihtimal ya da alternatif o kişinin problemini çözmek ve gönlünü huzura kavuşturmak. Bu çok önem arz ediyor. Ve çok da zaman harcıyor. Ve bu şimdi efendim hemen olmaz. Ona zaman ayırmak lazım.
Evet.
Biz bazen diyelim ki bir insan geliyor, bir talepte bulunuyor. Ya biraz vaktimiz sıkışıksak ne yapıyoruz? Onu yani hemen başımızdan savmak için veya efendim şey yapmak için kaç türlü yola başvuruyoruz. Halbuki belki o gelen talep eden kişi gerçekten bizim şeyimize ihtiyacı vardır. Yardımımıza ihtiyacı vardır. Konuşmamıza, onunla efendim biraz zaman ayırmamıza ihtiyacı vardır. Fakat bunların pek çoğuna dikkat gösteremiyoruz. İkincisi, orada demin de işaret ettiğiniz gibi bir 10 dirhem. 10 dirhemlik paranın Cenab-ı Hakk'ın ne kadar büyük bereket verdiği. Hocam bereket çok önemli bir şey. Biz daha çok işin çokluğuna belki aldanıyoruz. Yani çok olsun, çok olsun, çok olsun ama bereket tarafına hiç dikkat göstermiyoruz. Çoğu zaman da aldığımız, kazandığımız şeylerde belki yanlış yollarda veya israf sayılacak şeylerde heba olup gidiyor. Bir Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın titizliğinde, onun diyelim ki yolunda bir harcama disipline girecek olsak, belki her kuruş, belki her efendim lira ne kadar anlamlı bir hizmete dönüşecek hocam.
Yani parayı kullanabilmek en güzel yerlerde.
En güzel yer. Ve Efendimiz de onu diyor. Allah hamdolsun diyor. 10 dirhem ne kadar büyük işe yaradı
İşler
diyor.
İşler yaptı.
Yaptı diyor. Yani Allah için parayı kullanabilmek.
Hocam. Ama bir defa yani burada nereden geldiğini çok iyi biliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bunu ben yaptım, ne kadar akıllıca kullandım, ne kadar güzel idare ettim demiyor. Bunların hepsi Allah Teala'nın bir lütfudur. Cenab-ı Hak güzel lütfetti. Parayı lütfeden o, onu güzel şekilde kullanmayı lütfeden o. Bütün her şeyimiz Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur diye. O da hakikaten bir çok önemli olan Müslüman bakış açısı.
Evet. Şimdi hocam Efendimiz Aleyhisselam yine bu fakir sahabiler, fakir insanlarla ilgili olarak şöyle bir hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor. Ve onunla alakalı güzel bir hadise var. Hazreti Enes'in kardeşi Bera ile alakalı olarak. Efendimiz buyuruyor ki, içinizde saçı başı dağınık, eski elbiseler içinde pejmürde görünümlü ve insanların itibar etmediği nice kimseler vardır ki, Allah'a yemin etseler Allah onların yeminlerini boşa çıkarmaz ve yeminlerinde hanis kılmaz. Yani Cenab-ı Hak onları mutlaka dediğini yaratır, yani yerine getirir. Cenab-ı Hak katında böyle bir nazlı kullar bunlar. Yani böyle kimseler Cenab-ı Hak'a karşı maruf tabiriyle naz ehlidirler. Cenab-ı Hak'tan bir şeyin vukuunu şiddetli bir şekilde niyaz ve ümit ederek bunu halka yeminle söyleseler Allah Teala onların yüzünü kara çıkarmaz diyor Efendimiz. Bera bin Malik de bunlardan birisidir. Hazreti Enes'in kardeşi olan Bera'nın ne yiyecek bir şeyi ne de yatacak bir yeri vardı. Ölmeyecek miktarda bir azıkla yaşıyordu Hazreti Bera. İşte böyle kimseler, yani fakirliği sabır ve tevekkülle karşılayanlar, yemin etseler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin diliyle Allah'ın onları yalancı çıkarmayacağı kimseler olarak tavsiye edilmişlerdir. Nitekim Bera radıyallahu anh Hazreti Ömer zamanındaki İslam harplerinden birinde Müslümanların sayıca çok az olup zor durumda bulunması sebebiyle ordu kumandanının yukarıdaki hadis-i şerif müktezasına binaen ısrarlı bir şekilde yemin talebi üzerine, ey Rabbim onlara karşı, yani o savaş esnasında ordu kumandanı onların efendim dua talep ediyor Bera'dan ve o da şu şekilde Cenab-ı Hakk'a bir niyazda bulunuyor. Ey Rabbim onlara karşı zafer ihsan etmen ve beni Nebi-i Ekrem Efendimiz'e kavuşturman için sana yemin ediyorum diye yemin etti. Bir de Efendimiz Aleyhisselam'ın da bir mucizesi tabii gerçekleşiyor hocam burada. Hakikaten ertesi gün zafer nasip oldu ve Hazreti Bera da şevkle arzuladığı şehadet şerbetini tatma şerefiyle mesrur olarak rahmeti rahmana kavuştu. Böylece yeni bir mucizeyi Muhammed takip etmiş oldu. Yani Efendimiz orada hadis-i şerifi buyururken Bera'yı misal veriyor. Bera bin Malik'i misal veriyor. Ve bu savaşta da Efendimiz'in o mucizesi gerçekleşiyor. Hem Cenab-ı Hak onun yeminini yerine getiriyor hem de şehit olarak onu kendi huzuruna almış oluyor hocam.
Böyle Peygamber Efendimiz'e zaman zaman hususi iltifatları oluyor hocam. Herhalde bazı bir hadis-i şerifte de bazı insanların da imanlarına olan kuvvetleri diyor. Ben onu bilirim, imanlarına onu bırakırım. Dünya malı vermem. İşte bir sahabinin ismini söyleyerek o sahabi de onlardandır diye buyuruyor. Ravi diyor ki o diyor isim diyor benim ismimi zikretseydi orada Peygamberimiz onun yerine diyor bütün dünyayı bana verseler o kadar sevinmezdim. Peygamberimiz benim ismimi de zikretmiş olsaydı diye. Burada da ikinci bir misal görüyoruz. Bu şekilde bir iltifat.
Tabii Efendimiz'in hocam İltifatları var. Tabii onlar hep gerçek tabii iltifatlar.
Evet, iltifatlar.
Hani bu cennetle alakalı Efendimiz Aleyhisselam işte cennetin kapıları vardır buyuruyor. İşte namaza ihtimam gösterenler namaz kapısından, infaka ihtimam gösterenler infak kapısından, işte oruca ehemmiyet verenler oruç kapısından gireceklerdir diyor. İşte böyle Hazreti Ebubekir Efendimiz de ya Resulallah o bütün cennet kapılarından birden çağrılacak kimseler var mıdır diye soruyor. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki ey Ebubekir sen onlardan birisisin. Yani sen efendim Cenab-ı Hak seni bütün cennetin 8 kapısından biri diyen ya Ebubekir gel buradan cennete gir diye şey yapacak diye Efendimiz tabii çağıracak diye. Efendim Ebubekir'imiz çok seviniyor buna hocam.
Bir de hocam biraz önce naklettiniz işte yemin etse Cenab-ı Hak onun yeminini gerçekleştir diye. Bunlardan ilk başta peygamberimiz geliyor zaten. Efendimiz bir şey istese dua etse Cenab-ı Hak onu gerçekleştiriyor. Dolayısıyla onun için insanlar peygamberimizin duasına nail olmak için gayret ediyorlar. Çalışıyorlar sahabe-i kiram bunu bildikleri için hocam. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yardımcısı Eslem halife olduğu zamanlarda anlatıyor bir hadise var hocam. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh ile birlikte pazara çıkmıştım. Genç bir kadın arkadan Ömer radıyallahu anh'a yetişti ve ey müminlerin emiri, kocam vefat etti. Geride küçük çocuklarımız var. Vallahi ellerinden hiçbir şey gelmiyor. Kendi hizmetlerini yapacak durumda değiller. Ne ekinleri var ne de sağmal hayvanları. Sırtlan gibi kıtlığın, yokluğun onları helak etmesinden korkuyorum. Ben Hufaf bin İma el-Gıfari'nin kızıyım. Babam Hudeybiye müsalihasında bulunmuştu, diyor kadın. Ömer radıyallahu anh kadının bu sözlerini duyunca ne büyük şeref, dedi. Hudeybiye, çünkü methedilen insanlar, Hudeybiye'de bulunanlar Fetih suresinde methedildikleri için. Sonra zekat hayvanların bulunduğu yere gitti. Orada bağlı bulunan güçlü, ağır yük taşıyabilecek bir devenin sırtına iki büyük çuval dolusu yiyecek yükletti. Ayrıca iki çuvalın arasına çeşitli yiyecekler ve elbiseler koyduktan sonra devenin yularını kadının eline verdi ve ''Deveyi çek, bunlar bitmeden muhakkak Allah Teala size bir hayır kapısı açar.'' diyerek dua etti. Yani Allah yardım etsin deyip göndermiyor tabii. Açar derken kendisi...
Kendisi yardımını yapıyor.
Kendisi yardım yapıyor. Bir de daha sonrası için de planları var. Düşünecek onlara ne yapabilirim diye. O şekilde dua etti. Yanındakilerden biri ''Ey emirul müminin, kadına çok verdin.'' dedi. Yani bu kadına böyle iki bir deve üzerine çokça mal verdin dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh onun babası Hudeybiye'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile bulunmuştu. Allah Celle Celaluhu'ya yemin ederim ki ben bu kadının kardeşiyle babasının uzun müddet bir kaleyi kuşatarak fethettiklerini görmüştüm. Cihatlarını gördüm, mücahedelerini. Onlar kaleyi alınca biz de payımıza düşen ganimetleri almıştık. Bunun babasının kardeşlerine çok hizmetleri vardı. Yani olmasa bile zaten bir kadın ihtiyaç halindeyse Hazreti Ömer'de sorumluysa, halife ise mutlaka ondan zaten ilgileniyor. Biz de bunların İslam'a çok faydalar olmuştu. Onun için de bu çok sayılmaz bu kadın için. Zaten yetimleri var. Hem dul hem de yetimleri var diye. O şekilde onun gönlünü alıp gönderiyor.
Evet hocam. Programın sonuna yaklaşıyoruz. Tabii böyle fakirlere nezaket, infak deyip de Hazreti Ebubekir Efendimiz'den bir misal vermek hocam olmaz. Çünkü evet. O gerçekten Efendimiz'in yanında Resul Efendimiz'i her haliyle ona aynileşmeye gayet gösteren ve her haliyle ona itaat etmeye çalışan çok yüksek seviyeli, rütbeli bir sahabi celil. Hatta efendim peygamberden sonra en kıymetli insan ünvanını alıyor bizim ehl-i sünnet akaidine göre. Hazreti Ebubekir Efendimiz o da gerçekten bütün servetini özellikle Mekke döneminde o ezilen, o müşriklerin, ileri gelenlerin yanlarında her türlü zulme uğrayan köle ve cariyelerin özgürlüğüne kavuşturulması, azat edilmesi yolunda kullanıyor hocam. Yani belki de efendim servetinin pek çoğunu buna harcıyor. Eziyet gören Müslümanları, onlara efendim yardımcı oluyor. Onların hürriyetlerini kavuşturmaya gayret gösteriyor. Servetini bu şekilde harcamasından de babası var ya bu kuhafe o zaman Müslüman değil. Yani babası da annesi değil mi hocam ikisi de? İlk zamanda Müslüman değil daha sonra evet. Müslüman oluyorlar. Mekke'nin fethinde Müslüman oluyor. Hazreti Bekir Efendimiz'in babası.
Annesi daha erken Müslüman oluyor. Mekke döneminde evet. Ancak babası Mekke'nin fethinde.
Fethinde Müslüman oluyor.
Evet.
Oluyor ve tabii ki bir müşrik olarak da hadislere bakışı kendine göre olacaktır. Bakıyor ki oğlu bütün servetini böyle kölelerin azadı için kullanıyor. Bir gün diyor ki oğlum diyor sen hep zayıf ve güçsüz köleleri satın alıp azat ediyorsun. Madem köle azat edeceksin şöyle güçlü kuvvetli köleler satın al da tehlike ve kötülüklere karşı önünde durup seni korusunlar. Yani bir iş yapıyorsan hiç olmasa bir faydası olsun.
Dünyevi bakış açısı.
Tabii. Yani işte müşrik ahirete imanı olmadığı için hocam işte o tamamen dünya açısından bakıyor. Ama ahiret imanı olan insanlar meselelere ahiret penceresinden oradan bakmış oluyor. Belki müşrikle müminin yani mümkünle müminin en büyük yani ufuk farkı hocam burada ortaya çıkmış oluyor. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir Efendim şöyle cevap veriyor babasına. Diyor ki babacığım, benim böyle davranmakta yegane maksadım Allah'ın rızasını kazanmaktır. Ben onları azat etmekle ancak Allah'ın katındaki mükafatı istiyorum diyor. Tabi Ebubekir Efendimiz böyle bir fedakarlık yapınca, yani sırf Allah rızası için o fakir, kimsesiz, garip, mazlum, zulme uğrayan küreleri azat ettiğinden dolayı da ve bunu yaparken de Cenab-ı Hakk'ın rızasını sadece talep ettiğinden dolayı da Cenab-ı Hak onun hakkında hocam kocaman bir sure indiriyor. Rivayetlere göre Velili suresi hocam bu olay üzerine nazil oluyor ve surenin son tarafındaki yer alan etka ve yetecennebuhel etka, o yani alevli ateşten laza, alevli ateşten kurtulacak olan telazza diye geçiyor hocam. Narın telazza, yani böyle alevleri böyle her tarafı sarmış alevli bir ateş. Bundan diyor etka olan, yani takvası en fazla olan, Allah'a karşı efendim takvası çok yüksek olan kişi kurtulacak. Kim bu? Ellezî yu'ti mâlehu yetezekkâ. O malını, kendi nefsini temizleme, kalbini arındırma, nefsini cennete layık hale getirme maksadı ile, niyetiyle veren kişi. Etka bu. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. O diyor bu şeyi verirken, yani malını infak ederken verirken, yani almış olduğu bir borcun karşılığı veya kendine yapılan bir iyiliğin karşılığı olarak bunu vermiyor. Yani böyle bir kendine yapılan bir iyiliğe karşılık bir mukabele olsun diye böyle bir iyilik değil. اِلَّا اَبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّي الْاَعْلَى. Sadece Yüce Rabbinin rızasını kastederek. Yani ihlasın hocam tam misali, yani tam ihlas. Sadece Rabbinin rızasını, Yüce Rabbinin rızasını kastederek o malını verir. وَلَسَوْفَ يَارْدَى. Allah da ondan razı olacak. O Rabbinin rızasını isteyince Cenab-ı Hak da ona efendim rızasıyla mukabele edeceği bildiriliyor. Bu ayet-i kerimelerin, özellikle Leyl işte efendim son ayet-i kerimelerin Hazreti Ebubekir Efendimiz'le alakalı indi hocam ifade ediliyor. Buyurun hocam. Bir programın askeri bir misalle kapatalım inşallah.
Musab bin Sa'd radıyallahu anh, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın oğlu diyor ki babam Peygamber Efendimiz'in ashabının fakirlerine karşı kendisinin bir üstünlüğü olduğunu bir ara zannetmiş, öyle bir düşünmüştü. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Siz ancak zayıflarınız sayesinde yardım görür ve rızıklandırılırsınız buyurdu. Yani Müslüman bakış açısı olursa diyor Müslüman en zayıfını kurtarır, azat etmek ister. Ama dünyevi bakış açısı olursa kurtaracaksan bile biraz güçlü, kuvvetlisini evet. kurtar ki sana bir menfaati olsun diye düşünüyoruz. Onun için Efendimiz de buyuruyor ki bana zayıflarınızı çağırınız. Çünkü siz ancak zayıflarınızın dua ve bereketiyle rızıklandırılır ve yardım edilirsiniz buyuruyor ve zayıflar hürmetine Efendimiz ümmetine dua ediyor. Dua ederken zayıfları vesile ediniyor, tevessülde bulunuyor. O şekilde Allah'a dua ediyor muhterem.
Cenab-ı Hak inşallah hocam bizi Rabbimizin ayetlerini, Efendimiz Aleyhisselam'ın hem hayatını, sünnetini, hadislerini, hem sahabenin sevgili bu güzel örnekleri bir Müslüman basiretli ferasetiyle anlamayı ve işte günümüzde de tabii ki dünya üzerine baktığımız zaman böyle yardıma muhtaç, ihtiyaç sahibi milyarlar karşımızda, yani savaş olan bölgelerimiz, sığınmacı, mülteci insanlarımız, Afrika'daki efendim açlıkla efendim imtihan olan kardeşlerimiz, yani dünya üzerinde böyle gani gönüllü, fakir fukaraya bütün gönlünü, malını adayacak binlerce böyle insana ihtiyaç duyan hocam bir ihtiyaçlar sarmalı var günümüzde. O bakımdan Cenab-ı Hak inşallah bizden hepimizi İslami bir şuurla bu temel kaideleri, prensipleri anlayarak bütün imkanlarımızla bu kesime yönelmeyi ve Cenab-ı Hakk'ın rahmetini de bu şekilde kazanmayı bize lütfeylesin.
Amin.
Kıymetli dinleyenler, bir programımızın yine sonuna geldik. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Sevgilerimizi, muhabbetlerimizi arz ediyoruz.